Ayrım 22. Ama 40. gece olunca yeniden söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki Ganem bin Eyüp sandıkla birlikte güvenlik içinde evine ulaşmış, orada sandığı açmış ve genç kızı içinden çıkarmış. Genç kız evi incelemiş ve canlı renklerle örülmüş güzel halılar, zengin perdeler ve mobilyalarla göze çarpan pek güzel bir ev olduğunu düşünmüş. Sonra da büyük balyaları, değerli kumaşları ve işlemeli iplikleri ve de misk dolu torbaları görmüş. O zaman Ganem'in pek çok serveti bulunan büyük bir tacir olduğunu anlamış. Bunun üzerine yüzünü itinayla örttüğü küçük peçeyi kaldırmış, bu kez genç Ganem'i daha büyük bir dikkatle süzmüş, onun yakışıklı ve kalbe çok yakın bir kişi olduğunu görmüş. Onu sevmiş ve ona, ey Ganem, görüyorsun ki senin önünde peçemi örtmüyorum ama karnım çok aç, senden hemen yiyecek bir şeyler getirmeni rica ediyorum demiş. Ganem de başım üstüne gözüm üstüne diyerek yanıt vermiş. Bunun üzerine Ganem çarşıya koşup fırında kızarmış bir kuzu, Bağdat tatlıcıları içinde en ünlü tacir olan Hacı Süleyman'dan aldığı en iyi türden bir tepsi tatlı, bir tepsi helva ve badem, fıstık ve her türden meyveler, eskimiş şarapla dolu testiler ve nihayet her çeşitten çiçekler satın almış ve bunların hepsini eve taşıtmış, meyveleri porselen kaplara sıralamış, çiçekleri de en değerli vazolara. Ve hepsini genç kızın önüne koymuş. Bunu gören kız ona gülümseyip sokulmuş ve kollarını boynuna atmış ve onu öpmeye ve ona yaltaklanmaya ve ona zevk dolu birçok şey söylemeye başlamış. Ve Ganem aşkın derisine işlediğini ve yüreğine yerleştiğini hissetmiş. Sonra ikisi birlikte akşam oluncaya kadar yemeğe ve içmeye koyulmuşlar. Ve tüm bu zaman süresince aynı yaşta ve eşit güzellikte olmakla birbirlerine alışmak ve birbirlerini sevmek için bol bol zaman bulmuşlar. Gece olunca Ganem bin Eyüp ayağa kalkmış ve ışıkları ve meşaleleri yakmış ve salon mum ışığından daha çok yüzlerinin parıltısından aydınlanmış. Sonra Ganem zevk için çalınan sazlar getirmiş. Sonra gelip genç kızın yanına oturmuş ve içmek için kendi bardağını ve kızın bardağını doldurmaya ve onunla birlikte içmeye koyulmuş. Sonra da onunla binlerce en hoş oyunları oynamaya ve gülmeye ve en yakıcı şarkıları ve en uyumlu şiirleri okumaya başlamış. Ve bütün bunlar onların birbirlerine karşı duydukları tutkunun daha da artmasına neden olmuş. Birbirini sevenlerin yüreklerini bağlayan ve sevgilileri birleştiren Tanrı'ya şükürler olsun. Ganem ve genç kız sabahleyin şafak sökünceye kadar oynaşmalarını ve şenliklerini sürdürmüşler. Ve sonunda uyku göz kapaklarını ağırlaştırınca birbirinin kollarında uyumuşlar. Ama o gün kesin bir birleşmeye ulaşmamışlar. Uyanır uyanmaz Ganem iyi alışkanlıklarını sarsaklamak istemediğinden hemen çarşıya koşmuş. O gün için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi satın almış. Etten, meyveden, çiçeklerden ve de şaraptan yana. Ve hepsini eve taşıtmış ve genç kızın yanına oturmuş ve bunları doyuncaya kadar zevkle yemeğe koyulmuşlar. Bunu izleyerek Ganem içecekleri getirmiş ve bu kez de ikisi birden içmeyi ve yüzleri alev gibi tutuşuncaya ve gözleri daha parlak ve daha siyah oluncaya kadar birbirlerini okşamayı sürdürmüşler. Bu durumda Ganem bin Eyüp'ün gönlü genç kızı tutkuyla öpmek ve onunla yatmak istemiş. Ve Ganem, ey sultanım, izin ver de dudaklarından öpeyim ve bu öpüş içimdeki ateşi söndürsün demiş. Kız da, ey Ganem, ben sarhoş oluncaya ve tüm tutarlılığımı ve düşüncelerimi terk edinceye kadar biraz bekle. O zaman sana gizlice bu buğseyi almana izin verir, dudaklarımı emdiğini bile duymayabilirim demiş. Bunu söyledikten sonra da biraz sarhoşlamaya ve ayağa kalkarak tüm giysilerini çıkarmaya başlamış. Üzerinde sadece ince bir gömlek ve saçları üzerinde altın işlemeli beyaz bir örtü kalmış. Bunu görünce Ganem'in içinde arzular kıpırdamış ve ona, ey hanımım, şimdi bana dudaklarını tatmak iznini veriyor musun diye sormuş. Genç kız, vallahi benim gerçekten izin veremeyeceğim bir şey bu ey sevgili Ganem. Çünkü iç donumun uçkurunda yazılı bulunan bir şey beni engelliyor ve şimdi ben onu sana gösteremem demiş. Bunun üzerine Ganem çok istediği halde arzusunu gerçekleştirmede onu engelleyen bu güçlük yüzünden yüreğinden tutkunun taştığını hissederek eline aldığı utla şu dizeleri okumuş. Dudaklarından bir buğse istedim, yüreğimi tedirgin eden dudaklarından, bir buğse ki derdime derman olacaktı. Bana oh hayır, oh hayır, bu olmaz asla dedi. Ona olsun, olsun dedim. Bana bir buğse ama bu yürekten koparcasına verilmeli ve sen istemediğin halde gülen dudaklarımdan bir buğse koparabilir misin diye sordum. Ona ama zorla koparılmış bir Buse'de bile ey saf kişi hala biraz şehvet vardır dedim. O da bana hayır hayır benden yana hayır ey kaçak güreşen zorla alınan bir Buse ancak dağ çobanlarının ağzına yaraşır dedi. Bu şarkıyı okuduktan sonra Ghanem çılgınlığının ve içindeki atılımın ve ruhunda kıvılcımlanan ateşin daha da yoğunlaştığını hissetmiş. Bütün bunlara rağmen paylaşılan bir tutkunun bütün alametlerini göstermeye devam etmesine karşın genç kız ona hiçbir şey bağışlamamış. Ve böylece Ghanem'in epeyce içi yanarak kız da onun arzularını yanıtlayamadan akşama kadar uğraşıp durmuşlar. Bunun üzerine Ghanem ayağa kalkmış ve meşaleleri yakmış, lambaları tutuşturmuş ve salonu ışığa boğmuş. Sonra gidip genç kızın ayaklarına kapanmış ve dudaklarını harika bacaklarına yapıştırmış ve onları süt gibi, taze tereyağı gibi yumuşak ve eriyici bulmuş. Başını ayaklarının arasına sokmuş, sonra da bacaklarına doğru daldırmış ve süratle daha yukarılara, kalçalara doğru uzanmış ve bu lezzetli ve ılık, misk, gül ve yasemin kokulu eti cırmaya başlamış. Kız da tıpkı yumuşak başlı bir pilicin titrediği gibi kanat çırparcasına titremiş ve Ghanem şaşkına dönerek ''Ey sultanım, aşkının esiri ve gözlerinin mağlubu olan ve etinin lezzetinden ölen ben kuluna neler olur acaba? Sen olmasaydın, sen gelmeseydin ben sakin ve dingin olacaktım.'' diye haykırmış. Sonra Ghanem gözyaşlarının tutkuyla göz kapaklarının köşelerini ıslattığını hissetmiş. Bunun üzerine genç kız ona ''Vallahi ey efendim, ey gözlerimin nuru.'' Sana yemin ederim ki aşkının tutkunuyum ve tüm etimin özüyle sana bağlıyım. Ama şunu iyi bil ki sana asla kendimi sunamam ve bana derinlemesine yaklaşmana izin veremem demiş. Ghanem, ama seni engelleyen nedir diye haykırmış. Kız da ona, bu gece bunun nedenini sana söyleyeceğim. Belki de o zaman beni mazur görürsün demiş. Bu sözleri söyleyerek kendini onun kucağına atmış ve kollarıyla onu sararak öpmeye ve okşamaya ve binlerce vaatte bulunmaya başlamış. Ve bu oyunlarını ve oynaşmalarını sabah yaklaşıncaya kadar sürdürmüşler. Ama genç kız Ghanem'in kendisini sevmesine neyin engel olduğunu söylememiş. Her gün aynı yarım kalmış sevişmeyi sürdürmekten geri kalmamışlar ve bu böylece tam bir ay sürmüş. Birbirlerine karşı duydukları sevgi gittikçe daha fazla keskinleşmeye ve artmaya yüz tutmuş. Ama gecelerden bir gece Ghanem boylu boyunca genç kızın yanında uzanmış yatarken ve ikisi de şaraptan ve doygunluktan mahrum bir sevgiden sarhoş bulundukları bir sırada Ghanem elini ince gömleğin altına doğru uzatmış, sonra da yavaşça genç kızın karnına doğru kaydırmış ve titreyen düzgün tenini okşamaya başlamış ve yavaş yavaş elini bir kristal kupa gibi açılan aşk deliğine indirmiş ve parmaklarıyla uyumlu kıvrımlarını gıdıklamış. Bu dokunuş üzerine genç kız titremiş ve ayılarak kendini toparlamış ve elini telaşla iç donuna doğru götürerek onun sırma püsküllü uçkurla her zamanki gibi iyice bağlı bulunduğunu anlamış. Bu onu rahatlatmış ve yeniden yarı uykulu durumuna geçmiş. Bunun üzerine Ghanem yeniden elini bu harika tenin genç karnı boyunca dolaştırmış ve iç donunun uçkuruna ulaşmış ve onu çözmek için ansızın çekmiş ve bu zevk bahçesini hapseden iç donunu aşağı düşürmüş. Bunu anlayan genç kız tamamen uyanmış ve toparlanarak oturmuş ve Ghanem'e ''Sen ne yapmak istiyorsun ey canımın içi Ghanem?'' diye sormuş. O da ''Artık sana sahip olmak ve tümden sevmek ve de zevklerimi seninle paylaşmak istiyorum.'' demiş. Bunu duyan genç kız ona ''Ey Ghanem beni dinle, sana nihayet durumumu açıklayacağım ve sırrımı öğreneceksin. Belki de o zaman benim özrümü ve bedenime erkekçe girişimini neden engellediğimi kabullenirsin.'' demiş. Ghanem de ''Pekala seni dinliyorum.'' demiş. Bunun üzerine genç kız gömleğinin uçlarını kaldırmış ve iç donunun uçkurunu eline alarak ona ''Ey efendim Ghanem, bu uçkurun ucunda ne yazılı olduğunu gel de oku.'' demiş. Ghanem uçkurun ucunu tutmuş ve görmüş ki uçkura altın işlemeli olarak ''Sen benimsin, ben de senin, ey peygamberin amcasının soyundan gelen'' sözcükleri yazılı. Ghanem uçkurun ucuna işlenmiş olan altın harflerle yazılı bu ibareyi okuyunca elini aceleyle geri çekmiş ve içini rahatlatmak üzere genç kıza ''Bana bunun anlamını hemen açıkla.'' demiş. Genç kız da ona ''Bil ki ey Ghanem, ben Halife Harun Reşit'in gözdesiyim ve iç donumun uçkuruna yazılı olan bu sözcükler benim Emirül Müminin malı olduğumu sana kanıtlar ve de ben dudaklarımın tadını ve etimin gizini ona saklamak zorundayım. Benim adım ey Ghanem Kuvvetül Kulüp'tür. Arapça yüreklerin gücü anlamına, aynı isim Marjorie'sin İngilizceye çevirisinde ve Lipman'da Kut'ül Kulüp yani yüreklerin azığı olarak geçmekte. Çocukluğumdan bu yana halifenin sarayında yetiştirildim. Büyüdüm ve büyüdükçe öyle güzelleştim ki halife beni fark etti ve bendeki nitelikleri, Tanrı'nın cömertlikle bağışladığı üstünlükleri ve verileri gördü. Ve güzelliğim onu öylesine çarpıcı biçimde etkiledi ki bana karşı büyük bir sevgiyle bağlandı ve sarayda sırf bana ait bir daire ayırttı ve emrime hoş, kibar ve güzel yüzlü 10 köle kız verdi. Sonra bana sandıkta kapalıyken gördüğün bütün o mücevherleri, o ziynetleri ve güzel şeyleri armağan etti. Ve beni sarayındaki tüm kadınlardan üstün tuttu ve benim uğrumda aynı zamanda akrabası olan sevgili karısı Sid Sübeyde'yi bile ihmal etti. Böylece Sid Sübeyde de bana karşı etkilerini kısa zamanda gösterecek bir kin duydu. Halifenin kendisine karşı ayaklanan bir komutana karşı savaş açmak için Bağdat'tan ayrıldığı bir sırada Sid Sübeyde bana karşı kurduğu hileli düzeni yerine getirmek üzere bunu fırsat bildi. Ve hizmetimde bulunanlardan birini kandırmakta başarı sağladı ve bir gün onu huzuruna çağırarak ona hanımın Kuvvetül Kulüp uyuduğu sırada ilkin içeceğini de ıslattıktan sonra ağzına şu bıhangı koy, ben de seni ödüllendirir, sana bir servet bağışlayıp özgürlüğünü veririm dedi. Ve genç köle daha önce Zübeyde'nin kölesi olduğundan ona tabii yaparım efendim çünkü size büyük saygım var, sevgim var diye yanıt verdi. Ve bana bıhangla karıştırılmış bir içecek verdi. Bu içki bedenime girer girmez külçe gibi yere yığıldım. Bedenim titreyişler içinde kaldı ve topuğum alnıma geldi. Sanki başka bir dünyaya doğru yol aldığımı hissettim. Beni böyle uyuşmuş görünce esire gidip Sid Sübeyde'yi buldu ve o da gelip beni bu sandığa koydu. Sonra gizlice söze edilen 3 zenciyi çağırttı. Onları ve sarayın kapıcılarını büyük bir cömertlikle ödüllendirdi ve sandığı zencilerin omuzlarına yükleterek geceleyin beni kaçırttı. Ve kurtulmam için Tanrı'nın seni getirip hurma ağacında tünettiği türbeye taşıttı. Ve ancak senin sayende ey gözümün nuru ganem türbenin çukurunda boğularak ölmekten kurtuldum. Ve yine şimdi cömertlikle karşılandığım evinde beni güvenlikle koruduğun için sana şükran borçluyum. Ama kafamı işgal eden ve zihnimi bulandıran şey halife sarayına dönüp de beni artık orada göremeyince ne düşüneceği, ne yapacağıdır. Bir endişem de ey ganem, iç donumun uçkuruyla halifeye bağlı bulunduğum için sana kendimi tümüyle verememek ve seni içimde kıpırdarken hissedememektir. İşte benim öyküm budur. Senden de susmanı, sırrımı saklamanı dilerim demiş. Ganem bin Eyüp, Kuvvetül Kulüb'ün bu öyküsünü işitip onu hangi bağların Emirül Müminine bağladığını anlayınca ve de onun halifenin gözdesi ve malı olduğunu öğrenince halifenin adına duyduğu saygıdan ötürü yere çöküp kalmış. Artık bundan sonra onu kutsal bir varlık sayarak gözlerini kaldırıp genç kıza bakamamış ve gidip bir köşeye oturarak kendine binlerce sitem yağdırıp ve neredeyse nasıl bir cinayet işleyeceğinin, hatta genç kızın sultana ait tenine sadece dokunmakla bile ne denli küstahlık ettiğinin pişmanlığını yaşamaya başlamış ve tutkusunun ne denli mutsuz ve bahtının ne denli acılı olduğunu düşünmüş. Ve talihe haksız darbelerinden ve layık olmadığı felaketlere yol açtığı için sitemler etmiş ama yine de Tanrı'ya sığınmaktan ve soylu yürekleri acı içinde kıvrandırmak ve kötü ve alçak kişilerin yüreklerinden tüm derdi kaldırmak için kendine göre nedenleri olan Tanrı'ya şükürler olsun demekten geri durmamış. Sonra da şairin şu dizelerini okumuş. Aşığın yüreği asla huzurun sevincini tatmaz, aşk onu avucunda tuttuğu sürece. Asla aşığın aklı dokunulmamış kalamaz, güzellik bir kadın görünümünde gizlenmiş kaldıkça. Bir dostum bana aşk nedir diye sordu, ona aşk bir tatlılıktır ki suyu lezzetli, hamuru acıdır dedim. Bunun üzerine genç kız Ganem'e yaklaşıp onu bağrına basmış, onu öpmüş, onu bir gerdanlık oluşturucasına kollarıyla sarmış ve biri hariç her yola başvurarak onu teselli etmeye çalışmış ama Ganem, Emirül Mümin'in gözdesinin okşayışlarına yanıt vermeye artık cesaret edememiş. Ses çıkarmadan onun okşayışlarına katlanmış ama öpüşe karşı öpüş, kucaklamaya karşı kucaklama olmaksızın. Ve gözde biraz önce o kadar yanıp tutuşurken şimdi böylesine saygılı davranan Ganem'den bu denli bir değişiklik beklemediğinden okşayışlarını cilvelerini iki katına çıkarmış ve Ganem'in çekingenliğiyle kendisinde yeniden canlanan tutkunun ateşine onu da çekmek için elleriyle onu kışkırtmaya çalışmış. Fakat Ganem bir saat süreyle hiçbir şeye kulak asmak istememiş. Ama sabah onları bu ateşlenmiş fakat hapsedilmiş tutkulu durumda bulunca Ghanem bir anda sokağa çıkıp çarşıdan günün ihtiyaçlarını sağlamakta acele etmiş. Ve dışarıda bir saat kadar kalarak öteki günlerden de bol her türden alışverişte bulunmuş. Çiçek satıcılarından her türlü çiçekler, kebapçılardan en iyi kebaplar, tatlıcılardan en iyi şuruplandırılmış, en taze tatlılar ve has undan en nefis, en pişkin, en mayalı ekmekler, nefis kaymaklar ve bol miktarda meyve almış ve hepsini taşıyıp genç kızın önüne koymuş. Ama eve döner dönmez genç kız ona yaklaşmış ve bitkinlikle ve tutkulu ve arzudan hafifçe ıslanmış siyah gözlerle bakarak ona sürtünmüş ve dudaklarının bir gülüşüyle ''Vallahi benden ne çok uzakta kaldın, sevdiğim, gönlümün arzuladığı. Vallahi bana sanki bir saat değil bir gün gibi geldi, senden ayrı kaldığım süre. Şimdi artık kendimi tutamayacağımı anlıyorum, tutkum dayanılmaz, önüne geçilmez hale geldi. Bütün varlığım yandı tutuştu. Ey Ghanem, tut beni, al beni, al beni ey Ghanem, ölüyorum.'' demiş. Ama Ghanem onu hafifçe iterek, ''Ey sultanım, kuvvetül kulüp.'' Allah beni bundan korusun, bunu asla yapamam. Nasıl olur da köpek arslanın yatağını gasp eder? Çünkü efendiye ait olan kölenin olamaz demiş. Sonra kendini onun ellerinden kurtararak bir köşeye çömermiş tüm hüznüyle, tüm kaygısıyla. Ama kız gidip onun elini tutmuş, onu halının üzerine çekip yanı başına oturmuş ve kendisiyle birlikte yiyip içmeye zorlamış. Ve o kadar çok içirmiş ki sonunda Ghanem sarhoş olmuş, kız Ghanem'in üzerine atılmış, boynuna sarılmış ve haberi olmadan Allah bilir neler yapmış. Sonra da udu eline alarak şu dizeleri okumuş. Sevgi dolu kalbimi öğüttü, un ufak etti, doyumsuz ve itilmiş uzun süre böylesine kalabilir miyim? Sen ey dostum benden yana bir kusur ve neden olmadan kendini sakınan gazel, bilmez misin ki gazeller bile bakmak için başını çevirir. Bu dizeleri duyunca Ghanem bin Eyüp kendine gelmiş ve duyduğu heyecandan ağlamış. Kız da onu böyle ağlar görünce aynı şekilde ağlamaya başlamış. Ama yeniden içmeye ve gün batıncaya kadar şiirler okumaya koyulmakta gecikmemişler. Bunun üzerine Ghanem ayağa kalkmış ve her akşam yaptığı gibi duvardaki büyük dolaptan şilteleri çıkarmış ve yatak oluşturmak üzere yere sermiş. Ve yine her akşam yaptığı gibi bunları tek bir yatak halinde birleştirecek yerde birbirinden ayrı iki yatak olmasına itina göstermiş. Kuvvetül Kulüp buna karşı çıkarak ona bu ikinci yatak kimin için diye sormuş. O da bir yatak senin için, bir yatak da benim için. Bu geceden başlayarak bu tarzda uyumak zorundayız. Çünkü efendiye ait olan şeye köle dokunmamalıdır. Ey Kuvvetül Kulüp diye yanıt vermiş. Ama genç kız yeniden söze başlayarak, ey sevgili efendim, bu eskimiş ahlak adeti bizden ırak olsun. Geçip giden şehvetten zevk almalıyız. Çünkü yarın çoktan uzaklaşmış olacak. Ve zaten ne olacaksa olacaktır. Ve bahtın yazdığı yazı mutlaka yerine gelir demiş. Fakat Ghanem bunu kabul etmek istememiş. Kız da en tutkulu, en ateşli sesiyle, vallahi birlikte yatıp sevişmezsek bu gece geçmek bilmez diye haykırmış. Ama Ghanem, Allah bizi bundan korusun demiş. Kız da yeniden söze başlayarak, gel ey Ghanem, işte sana tüm etimi açıyorum. Ve arzum sana sesleniyor, sana haykırıyor. Ey ciğer köşem Ghanem'im, çiçek açan bu ağzı, sana duyulan sevgiyle olgunlaşmış bu bedeni al diye haykırmış. Ghanem ise Allah beni bundan korusun demiş. Kız ey Ghanem işte tenim ya seninkinden daha kokulu tut ve duy ve sarhoş ol demiş. Ama Ghanem ey kuvvetül kulüp efendiye ait olan şey kölenin olamaz deyip durmuş. Bunun üzerine genç kız gözlerinden yaşlar dökmüş ve udunu eline alarak şu dizeleri söylemiş. Güzel ve narinim, benden niye kaçıyorsun? Güzelim ve duygu kesilmişim görüyorsun ve harikalarla doluyum. Niye beni yüzüstü bırakıyorsun? Tutkumla tüm yürekleri yakıyorum ve tüm göz kapaklarından uykuyu kaçırmışım. Ve ateşten bir çiçeğim, kimse beni koparmadı. Ben bir gazelim ve gazeller avlanmak için yaratılmışlardır. İncecik aşık bir gazel, ben ince ve aşık bir gazelim. Ey avcı, ağlarını kur, neden beni ağ kurup avlamıyorsun? Ben çiçeğim, kokulu çiçekler koklamak için yaratılmışlardır. Narin ve kokulu çiçekler. Ah neden sen beni koklamak istemiyorsun? Fakat Ghanem her zamankinden daha tutkun olduğu halde halifeye duyduğu saygı göstermekten geri durmamış ve genç kızın tüm arzulu davranışlarına karşın bir ay daha bu tarzda davranmayı sürdürmüş. İşte Ghanem ile Emirül Mümin'in gözdesi Kuvvetül Kulüp'ün başına gelenler bunlar. Zübeyde'nin durumuna gelince şöyle olmuş. Halife savaş için Bağdat'tan uzakta bulunduğu bir sırada rakibine yapacağını yaptıktan sonra sonradan büyük bir şaşkınlığa düşmekte gecikmemiş ve kendi kendine "Döndüğünde bana Kuvvetül Kulüp'ü sorarsa halifeye ne diyeceğim, onu hangi yüzle karşılayacağım?" demiş. Bunun üzerine çocukluğundan beri tanıdığı ve görüşlerine çok güven duyduğu yaşlı bir kadını saraya getirtmeye karar vermiş ve ona sırrını açarak "Ne yapmalıyım şimdi, Kuvvetül Kulüp'ün başına gelenler geldikten sonra?" diye sormuş. Yaşlı kadın ona, "Her şeyi anladım hanımım ama zaman sıkışık. Çünkü halife dönmek üzere. Ondan her şeyi gizlemek için pek çok yollar var fakat sana en kolay, en güvenli, en kestirme yolu göstereceğim. Hemen bir marangoz getirt ve ona büyüyecek bir odundan ölü şeklinde bir yontu yapmasını emret. Bu yontu büyük bir merasimle mezara konur, yöresinde mumlar, meşaleler yakılır, tüm saraya, tüm kölelere ve Kuvvetül Kulüp'ün tüm cariyelerine matem giysisi giymelerini, siyahları bürünmelerini emredersin. Yine bunlarla harem ağalarına, halifenin gelişinden önce başlayacak saraya ve sarayın tüm geçitlerine de siyah bezler asmaları için buyruk verirsin. Halife gelip de şaşırarak bunların nedenini sorunca ona, "Ey efendimiz, cariyeniz Kuvvetül Kulüp Allah'ın rahmetine kavuştu. Onun yaşamadığı yılları Allah sana yaşatsın. Zaten Sultanımız Zübeyde ona yaraşır şekilde cenazeyi onurlu bir merasimle kaldırttı ve de onu özel hazırlanmış bir türbe yaptırarak saraya gömdürdü," derler. Bunu duyunca halife senin iyilikseverliğinden duygulanır ve sana minnettar olur. Sonra da Kur'an okuyanları çağırıp kabir üzere onlara Kur'an okutmakta gecikmeyecektir. Ama halife Kuvvetül Kulüp'ü sevmediğini düşünerek senden kuşkulanacak olur da kendi kendine, "Kim bilir amcamın kızı Zübeyde Kuvvetül Kulüp'ü ortadan kaldırmak için belki de bir düzen kurmuştur," diye düşünürse ve bu kuşku onda büyüyerek yer eder de mezarı açtırmaya kalkar ve gözdesinin hangi nedenle öldüğünü anlamak isterse, o zaman sen hanımın bu konuda hiç korkmamalısın. Çünkü çukuru kazıp da en değerli kumaşlara bürünmüş ve şaşalı bir kefene sarılmış olarak gömülen insanoğlu kılığındaki bu yontu taşı dışarı çıkarılırsa ve halife de son bir kez gözdesinin yüzünü görmek üzere kefeni açtırmak isterse, sen ve yörendeki herkes onu çıplak bir ölüyü görmenin günah olduğunu söyleyerek engellersiniz. Bunun üzerine halife gözdesinin gerçekten ölmüş olduğuna inanır ve yeniden gömülmesine izin verir. Sana da yaptıkların için teşekkür eder ve sen böylece Allah'ın yardımıyla bu kaygıdan kurtulursun," demiş. Yaşlı kadının bu sözleri üzerine Sid Zübeyde harika bir görüş sağladığına güvenerek yaşlı kadına zengin armağanlar vermiş. Ayrıca bir hilat ve çok miktarda para vermiş ve bu düzenin gereklerini yerine getirmesi için ona ruhsat vermiş. Yaşlı kadın da marangozun hazırlayacağı yontunun gereğince yapılmasına büyük bir gayret sarf etmiş ve yontuyu Sid Zübeyde'ye getirmiş. İkisi birlikte yontuyu Kuvvetül Kulüp'ün gösterişli giysileriyle donatarak zengin bir kefene bürümüşler ve ona güzel bir cenaze merasimi hazırlamış ve de büyük masraflarla saray bahçesine yaptırılan bir türbeye koymuşlar. Kabrin yöresini de meşaleler ve mumlarla aydınlatmışlar ve gerekli merasimler için türbenin içine halı döşemişler. Sonra Zübeyde sarayın her yanını siyah tüylerle kaplatmış ve tüm kölelere matem tutmalarının işareti olarak siyah giysiler giymelerini emretmiş. Kuvvetül Kulüp'ün ölüm haberi tüm saraya yayılmış. Mesrur dahil tüm harem ağaları olayın gerçekliğine inanmışlar. Bu düzenlemeler böylece yapılmışken halife de uzaktaki gazasından geri dönmüş ve doğruca tek düşüncesi olan gözdesi Kuvvetül Kulüp'ün dairesine yollanmış. Ve orada hizmetçilerin, kölelerin ve de gözdesinin hademelerinin matem tutar gibi siyahlara bürünmüş olduklarını görmüş ve birdenbire korkudan titremeye başlamış ve ansızın önünde aynı matem giysilerine bürünmüş Sid Zübeyde'nin belirdiğini görmüş. Bütün bunların nedenini sorunca kendisine Kuvvetül Kulüp'ün ölmüş olduğunu söylemişler. Bu haberi duyunca halife bayılıp yere düşmüş. Yeniden kendisine gelince ziyaret etmek üzere gözdesinin mezarının nerede olduğunu sormuş. Bunun üzerine Sid Zübeyde kendisine, "Bil ki ey Emirül Müminin, Kuvvetül Kulüp'e duyduğum sevgi dolayısıyla kendisini saraya gömdürmek istedim," demiş. Bunun üzerine halife hala gaza giysileri içinde Kuvvetül Kulüp'ün mezarının bulunduğu yere doğrulmuş. Kabrin yöresinde yıkılmış bulunan meşaleleri ve mumları ve kabrin içine döşenmiş halıları görmüş. Bunu görmekle Zübeyde'ye takdire değer ilgisinden dolayı teşekkür edip onu övmüş, sonra da saraya dönmüş. Ancak doğası bakımından kuşkulanma eğiliminde olduğu için halife kuşkular duymaya ve tedirgin olmaya başlamış ve kendisini yıpratan bu kuşkulardan hemen kurtulmak için mezarın açılmasını ve gözdesinin cesedinin kabirden çıkarılmasını emretmiş. Bu emir hemen yerine getirilmiş ve halife Zübeyde'nin düzeni sayesinde insan şeklindeki örtü altındaki yontuyu görmüş ve onun gözdesi olduğuna inanmış ve onu yeniden gömdürerek hemencecik başucunda cenaze duaları okumak üzere din adamlarını ve hafızları getirtmiş. Bu sırada kendisi de halının üzerine oturarak kanlı gözyaşları dökmüş. Sonunda kederinden zayıf düşerek bayılmış. Halife bir ay boyunca din adamlarını ve hafızları getirtip gözdesinin kabirinde Kur'an okutmuş. Kendisi de oturup acı gözyaşları dökmüş. Fakat anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susarak anlatısını kesmiş.